إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Sebe suresinde Allah Azze ve Celle Munib kullarından iki tanesini bize misal vermişti. Allah'a yönelmeyenleri misal verdikten sonra yönelmiş olan Hazreti Davud ve onun oğlu Hazreti Süleyman'ı misal vermişti. Davud Aleyhisselam Talut'un ordusunda bir nefer iken düşman komutanı olan Calut'u öldürmüş. Ondan sonra halk arasında sevilen, sayılan, hürmet edilen bir insan durumuna gelmiş. Ve sonra Talut'un ölümünden sonra da kendisi memleketinde kral seçilmişti. Ve sonra Kudüs'ü fethetmiş ve Kudüs'ü memleketinin, devletinin başkenti yapmıştı. Allah Azze ve Celle Allah'a yönelmiş olan Davud Aleyhisselam'dan bu şekilde bize misal veriyor. Bütün bu saltanatına rağmen kendisine verilmiş olan onca nimetlere rağmen hiçbir zaman yönünü Allah'tan başka şeylere çevirmemiş olan bir kul olarak bize misal veriliyor. Nice insanlar var ki elinde imkanları yokken Allah'a yönelir. Allah Azze ve Celle'den imkanlar ister, nimetler ister. O yüzden Allah'a yönelir. İşleri rast gitmediği zaman Allah'tan yardım ister, Allah'a yönelir. Fakat işleri rast gittiğinde, zenginleştiği zaman Allah'a terk eder. Adeta onları kendi kazanmış gibi düşünmeye başlar. Çalıştım da o yüzden kazandım demeye başlar. Allah'ı unutur. İşte Allah Azze ve Celle Hazreti Davud Aleyhisselam'ı misal vererek Munib kullara Allah'a yönelmiş, dışını ıslah ettiği gibi iç alemini de ıslah etmiş, kalbinden Allah'a yönelmiş olan bir kişiyi bize misal olarak veriyor. Munib olanlar işte böyle olanlardır denilmek isteniliyor. Ne kadar nimetler verilirse verilsin hiçbir zaman onlar yüzlerini Allah'tan başkasına dönmezler. Ne kadar nimetler içinde olursa olsunlar, onları hiçbir zaman o nimetler Allah'tan koparamaz. Ama böyleleri ne kadar da azdır. Allah Azze ve Celle Hazreti Davud Aleyhisselam'a zırh yapmayı öğrettiğini ifade etmişti bize. Davud'a zırhı güzel yapmasını emretmişti. Allah yaptığımız işleri güzel yapmamızı istiyor. Bir peygamberine bile bu şekilde emretmişti. Zırhı güzel yapmasını, halkalarını güzel yapmasını, onu güzel bir şekilde dokumasını, insanı düşmanın saldırılarından korumak için zırhın güzel yapılması gerektiğini ifade etmişti. Bazı rivayetlere göre Davud aleyhisselam kendisinin haliyle ilgili insanlara soru sorardı. Tebdili kıyafet eder, kendisini tanımamaları için kıyafetini değiştirir. O şekilde toplumun arasına karışır ve Davud hakkında ne dersiniz derdi. Onların Davud hakkındaki kanaatlerini öğrenerek kendisine çeki düzen vermek isterdi. Herkes de Davud'u çok sevdiğini ifade ederdi. Davud aleyhisselamı sevmeyen yoktu. Herkes onun lehinde konuşurdu. Bir gün Allah azze ve celle bir meleği insan kılığında göndererek Davud'un yolu üzerine çıkartmıştı. Ve Davud aleyhisselam da kendisine Davud'u sormuştu. Davud hakkında ne dersin demişti. Tanımıyordu, onun melek olduğunu bilmiyordu. Ve melek de kendisine onun iyi bir insan olduğunu, öyle tanıdıklarını söylemişti ama bir hatası var demişti. Davud aleyhisselam o nedir dediği zaman kendisi ve ailesinin yiyeceklerini devletin hazinesinden karşılıyor. Keşke bunu da terk etseydi de kendi eliyle kazandığını yeseydi. Kendisine bu şekilde bir mesaj verildiği zaman Davud aleyhisselam Allah'a yalvarmış, ''Ya Rabbi nasıl kazanacağım kendi kazancımı?'' demişti. Ve Allah azze ve celle de kendisine zırh yapmayı öğretmişti. Demiri Allah onun elinde eğip büküyordu. Bir mucize olarak herkes demiri eğip bükebilir ısıtmak suretiyle veya bir alet yoluyla. Fakat Allah azze ve celle Davud aleyhisselama bu şekilde değil, bir mucize olarak elinde büküveriyordu koca demiri. Bir teli büker gibi büküyordu. Bu şekilde zırh yapıyordu. Onu satıyor ve üçte birini kendi ailesine ayırıyor. Üçte ikisiyle de infakta bulunuyordu. Bunu sürekli olarak yapıyordu. Her gün bir zırh yapıyordu ve satıyordu. Bu şekilde Allah azze ve celle onun insanlara muhtaç olmasını da istemiyordu. Peygamberlerin hepsi ya annelerinden babalarından bir şey kalmak suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarılmıştır. Soylu bir aileden gelmek suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarılmışlardır. Yahut da bu şekilde kendi alınlarının teriyle kazançlarını sağlamışlar, insanlardan sadaka almamışlardır. Her ne kadar Hazreti Davud aleyhisselam insanlardan almıyorsa da, devletten, kendi devletinden alıyorsa da, o da onların işlerini görüyor, devleti idare ediyordu. Fakat yine de Allah azze ve celle bu rivayete göre, kendisinin kendi kazancını yemesinin kendi hakkında daha hayırlı olduğunu ifade etmişti. Evet, tarihimize bakacak olursak, Hulefe-i Raşidin denilen dört halife, Ebu Bekirlere, Ömerlere bakacak olursanız, onların da maaş aldıklarını görürsünüz. İlk halife Sıddık radıyallahu an elinde bir takım şeyler pazara doğru gidiyordu. Halife seçildiğinin ertesi günü ne yapıyorsun dediler kendisine. Ne yapayım dedi, bana beni devletin başına getirdiniz. Bütün işleri omuzuma yüklediniz fakat benim ailemin de bir geçime ihtiyacı var. Benim ailem ne yiyecek dedi. İşte o zaman Müslümanlar oturup istişare etmişler. Ve halifeye bir maaş bağlanması gerektiği kanaatine sahip olmuşlardı. Ve o günden itibaren de maaş bağlanmıştı kendisine. Ve kendisinden sonraki halifelere de. Demek ki eğer halife bütün işini gücünü bırakmış, kendi ailesinin geçimini bırakmış, ancak vakti devletin işlerini idare etmekle geçiyorsa, ancak onu kavuşturabiliyorsa, o halde ona maaş verilmesi icap edecektir. Başka bir işle uğraşamıyor, bütün vaktini bu işe ayırıyorsa elbette ki maaş verilecektir. Bugün bütün memurlara, başbakanlara, reis-i cumhurlara verildiği gibi. Ama eğer bütün vakti bu işle geçmiyorsa, kendi geçimini de sağlayabilecek bir imkanı varsa yahut ailesinden gelen bir geliri varsa onunla iktifa etmesi ve o maaşı almaması onun için daha takva olarak kabul edilmelidir. Tarihimizde bunu görüyoruz. Hali vakti yerinde olan nice İslam davetçilerinin yahut da nice idarecilerin böyle şeylerden uzak kaldıklarını biliyoruz. Ama onların içerisinden duruma müsait olmayanlar, onlara da belirli bir maaşın verilmesi bizim tarihimizde caiz olarak görülmüş ve halifelerimiz de o maaşı almışlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam o mesleğin öğretilmesi bundan dolayıydı. Haddi zatında sadece bundan dolayı da değil, aynı zamanda peygamberlerin teknoloji için de bir kaynak olduklarını görüyoruz. Peygamberin görevi elbette ki bu değil. Peygamber elbette ki matematik, fizik öğretmek için gelmedi. Elbette ki terzilik sanatını öğretmek için, zırh yapmak için de gönderilmedi. Peygamberin vazifesi bunlar değil tabii ki. Ama asıl vazifesi bu olmasa bile peygamberlerde böyle bir özelliğin olduğunu da görüyoruz. Peygamberlerin hemen hemen tamamı dünyevi meseleler hakkında da bir şeyler söylemişlerdir. Dünyevi mesleklerle ilgili de bir şeyler söylemişlerdir. Hazreti Peygamber'in tıpla ilgili nice hadisleri yok mudur? Bir doktor olmadığı halde, o zaman zaten tıp diye bir ilim de olmadığı halde, kendisi okuma yazma bile bilmediği halde, tıpla ilgili veya bir takım başka mesleklerle ilgili hadisleri yok mudur? Demek ki peygamberlerin bir vazifesi de budur. Evet, peygamberin asıl vazifesi tevhidi insanlara ulaştırmaktır. Elbette ki asıl vazifesi budur. Kendisine verilmiş olan bir dava var, o davayı insanlara ulaştırmakla görevlidir. Ama onun yanında kendisine bir mucize olarak değişik mucizelerin verildiğini biliyoruz. Efendimiz'e tıpla ilgili bir takım mucizelerin verilmesi gibi, gaybla ilgili bir takım haberleri bize ulaştırması gibi, Rabbinden öğrendiği bir takım gaybi bilgileri bize anlatması gibi, bir takım mucizelerle desteklendiğini görüyoruz. İşte bu da ona benzer bir şey. Bir peygamberin elinde demirin yumuşatılması ve hiç bilmediği halde zırh örmesi, hem de zırhı çok güzel bir şekilde örmesi, ustaların ağzını açık bırakacak şekilde, mükemmel bir şekilde yapması, dün hiçbir şey bilmezken bugün zırh örmeye başlaması da onun bir mucizesi olarak insanların iman edebilmesi, anlayabilmesi için ona veriliyordu. Davud Aleyhisselam'dan sonra Süleyman Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle Davud'a verdiği gibi Süleyman'a da nice mucizeler verdi. Davud Aleyhisselam'a güzel ses verdi. Demiri onun elinde büktü. Aynı şekilde Hazreti Süleyman'a da rüzgarı vermişti. Rüzgar onu bir gündüz saatinde, 6-7 saat içerisinde bir aylık yola götürüyordu. Ve tekrar geceleyinde aynı yoldan geri getiriyor ya da oradan başka bir yere götürüyordu. Geçen derste de ifade etmiştim. Bir gün, yani bir gündüz olarak ele almak lazım. Seferilik meselesinde de öyle kabul edilmiştir. Gündüzün en kısa olduğu mevsim, kış mevsimi yani. Kış mevsiminde gündüzler mesela 10-11 saat kadar. O zamanın yarısından biraz fazlası, gündüzün yani gündüz olarak kabul ettiğimiz o vakitlerin ekserisi, yarısından biraz fazlası, 5-5,5 saat kadarı yani. Ondan biraz fazlası 6 saat eder. Dolayısıyla 3 günlük yol seferi mesafesi olarak kabul edilmiş olan 3 günlük yol, yani yaklaşık olarak 90 kilometre, demek ki günde 30 kilometre, 6 saatte 30 kilometre, yani 1 saatte 5 kilometre hızlı bir yürüyüş yani. Hızlı bir yürüyüşle bir insan 1 saatte 5 kilometre yürüyebilir. Dolayısıyla bir aylık yol hesap edecek olursanız, günlük 30 kilometreden yani 6 saatten hesap ederseniz, bir aylık yol 900 kilometre eder. Bir de bunun gelişi var, 1800 kilometre eder. Demek ki Allah Azze ve Celle Hazreti Süleyman'a normal bir rüzgarı onun emrine vermiş değil. Onun emrine verilmiş olan rüzgar olağanüstü bir rüzgar. Çok hızlı esen bir rüzgar. Kasırgaya benzer bir şey. Saatte 150 kilometreye yaklaşan bir hızla esen rüzgar onun emrine verilmişti. Acaba rüzgar kendisini bu şekilde kaldırıyor da hiçbir şeyin üzerinde olmadığı halde kendisini kaldırıp uzaklara mı götürüyordu bir mucize olarak? Yoksa bir halının üzerinde veya bir başka maddenin üzerinde miydi? Hasan Basri'den gelen bir rivayete göre bir halının üzerinde durur ve rüzgar onu kaldırır götürürdü. İnsanlar görürlerdi ve Hazreti Süleyman'ın peygamberliğini anlarlardı. Fakat anlamayanlar da elbette ki vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın bu mucizelerini görüp ona sihirbaz diyen Yahudiler, kendi peygamberlerini kabul etmeyenler, Hazreti Süleyman da yine diğer peygamberler gibi Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar gelmiş olan birçok peygamber gibi İsrailoğullarına gönderilmiş olan bir peygamberdi. Davud'un oğlu, Musa'dan sonra gönderilmiş olan Davud'un oğlu olan Süleyman, o da İsrailoğullarına gönderilmişti. İsrailoğullarının peygamberi olduğu halde nice peygamberleri öldüren İsrailoğulları Hazreti Süleyman'ı da sihirbaz olarak isimlendirdiler. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği mucizeyi bu şekilde yorumladılar. Tıpkı peygamberimize atılan iftirada olduğu gibi. Sihrin yu'ser denilmişti. Allah Resulüne verilmiş olan kitap hakkında Velid bin Mughireler böyle isim koymuştu. Etkileyici bir sihir diyorlardı. Madem ki bir sihirdir, sizin de sihirbazlarınız var. Haydi onun benzerini yapsanıza. Süleyman Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla itham ediyorlardı. Halbuki hangi sihirbaz havada uçabiliyor? Hangi sihirbaz bir aylık yolu 5-6 saat içerisinde gidebiliyor ve gelebiliyor? Böyle bir sihirbaz ne o gün vardı ve ne de bugün var ve ne de yarın olacak. Böyle bir şey sihir yoluyla mümkün değil. Ama onlar Hazreti Süleyman'ı sihirbazlıkla itham ediyorlardı. Hatta daha da ötesine gidiyor, Süleyman'ın zina ettiğini söyleyecek kadar alçaklaşıyorlardı. Bir peygambere bu şekilde iftira atanlar, peygamberleri öldürenler, bugün Filistinlileri öldürmüşler çok mu? Bunlar kendilerine gönderilen peygambere bile böyle muamele ettiler. Nice peygamberleri haksız yere öldürdüler. Kur'an onlar hakkında يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ hak buyurur. Haksız yere peygamberleri öldürürlerdi. Bazen olurdu ki günde birkaç peygamber öldürdükleri olurdu. Bazı rivayetlerde günde 300 peygamber öldürdüklerine dair bilgiler var. Demek ki o gün çok peygamber gönderiliyordu. Belki her köye, her kasabaya bir peygamber gönderiliyordu. Ve onlar da onların hoşuna gitmeyen şeyi söyledikleri zaman o peygamberler onları öldürüyorlardı. Kur'an onu o şekilde ifade eder. Nefislerin hoş gelmeyen şeyi söyledikleri zaman peygamberleri öldürürlerdi buyurur. Hep o peygamberlerin onların hoşuna giden şeyler söylemesini isterlerdi. Onların hoşuna giden şeyi söylerlerse peygamberler onlara karışmazlardı. Onlara zor gelen bir hüküm söylerse, şunu yapmalısınız dediği zaman o peygamberi öldürürlerdi. Demek ki bunlar her zaman böyleydiler. Ve işte Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a da böyle iftiralarda bulunmuşlardı. Allah Azze ve Celle Süleyman'a verilmiş olan bu mucizeyi bize bildirdikten sonra şöyle buyurmuştu. O Süleyman'a cinleri de musahhar kılmıştık. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ Cinlerden de bir taife. Demek ki bütün cinler değil, cinlerin içerisinden bir kısmı. Hazreti Süleyman'ın emrine musahhar kılınmış. Cinler onun emrinden dışarıya çıkamıyorlardı. O ne diyorsa onu yapmak zorunda kalıyorlardı. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ Onun önünde Rabbinin izniyle onun dediği şeyleri yapıyorlardı cinler. Cinleri Allah Azze ve Celle o görünmez mahlukatı onların o üstün özelliklerinden istifade etsin diye Hazreti Süleyman'ın emrine vermişti. Biliyoruz ki cinlerde bizde olmayan bir takım sıfatlar var. Çok hızlıdırlar mesela. Çok seri çalışırlar. Ömürleri de bizden daha uzundur. Birçok peygamber görmüş olan cinler var. Hazreti Musa'yı görmüş olan cinin ta peygamberimizin dönemine kadar yaşadığına dair bazı rivayetler var. Çok uzun zaman yaşıyorlardı. Bizim gibi evleniyorlar, çocukları oluyordu. Ve bunlar insana benzer özellikler taşısa da, bunlar da kendilerince bir şeyler yiyorlardı. İnsana benziyorlardı bu yönden. Fakat insanda olmayan bir takım özellikler vardı onlarda. Çok seri çalışıyorlardı. Çok ustaca çalışıyorlardı. Yaptıkları şeyleri çok kaliteli yapıyorlardı. Bazı rivayetlerde işte o Mescid-i Aksa'yı Hazreti Süleyman'ın cinlere inşa ettirdiği bildirilmiştir. Burada da ona işaret edilecek. Allah Azze ve Celle cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrine verildiğini ifade eder. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ an اَمْرِنَا Onlardan hangisi bizim emrimizin dışına çıksa, bir sapma gösterecek olsa, yani Hazreti Süleyman'ın dediğinin dışına çıkmaya kalkışsa, Süleyman'ın verdiği görevi yapmayıp da işini safsaklayacak olsa mesela, نُزِقْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ onu alevli ateş azabıyla azaplandırırız. Öyle yapıyorduk. Bu ayetin şöyle bir manaya gelme ihtimali de var. Demek ki cinler çalıştırılırken ateşin kenarında çalıştırılıyorlardı belki de. Ve bu şekilde eğer bir hata yapacak olurlarsa ateş ile azaplandırılıyorlardı. Ateşten yaratılmış olan cinler ateş ile azaplandırılıyordu. Daha evvel de ifade ettiğim gibi, ateşten yaratılmış olan bir varlık nasıl olur da ateş ile cezalandırılabilir? Ateşin ona hoş gelmesi gerekmez mi? Madem ki ateşten yaratılmıştır, o halde ateş ona azap etmemesi gerekmez mi? Evet, insan da topraktan yaratılmıştır. Fakat sertleştirilmiş, taş gibi sertleştirilmiş olan bir toprakla insana hızla vurursanız o insana acı vermez mi? İnsan da topraktandır ama bakın topraktan acı çekmektedir. Toprak kendisine tesir etmektedir. İşte aynı şekilde Allah Azze ve Celle ateşten yaratmış olduğu bir mahluku ateş ile azaplandırabilir. Bu şekilde onu, Allah'ın emrinin dışına çıkmış olan cinleri bu şekilde Allah Azze ve Celle azaplandırdığını ifade ediyor. Demek ki cinler de insanlar gibi sorumludurlar. Demek ki yeryüzündeki bütün mahlukatın içerisinde insanlar ve cinler, bunun dışındakiler mesul değiller. Ne melaike mesul. Zaten onların nefsi olmadığı için imtihana sokma diye bir şey söz konusu olamaz. Onlar zaten nefisleri olmadığından daima Allah'a itaat ederler. Hiçbir şekilde isyan edemezler. Dolayısıyla onlar için imtihan söz konusu olamaz. Onlar sadece verilen emri yerine getirirler, o kadar. Diğer mahlukata gelince, bizim aklımıza benzer bir akıl verilmemiş olan, bizim cansız dediğimiz ya da hayvan dediğimiz mahlukata gelince, evet onların da bir çeşit aklı var. Fakat bizim aklımıza benzer bir akıl değil. Onları mükellef yapacak olan bir akıl değil. Belki karnını doyuracak şekilde olan bir akıl. Belki kendisini tehlikelerden koruyacak şekilde olan bir akıl. Hayvana da mesela bir taş atsanız kaçar. Kendisini korumaya çalışır. Acıktığı zaman yemek yer. Yemeği nerede bulacağını bilir. Oralara gider, oralarda yemeği araştırır. Bir kedi, affedersiniz, bir köpek mesela çöplüklere gider. Yemeğin, kendisine ait olan yiyeceklerin oralarda olabileceğini bilir. Demek ki kendince bir aklı var. Yalnız bu akıl, insana verilen akıl gibi mükellef olan bir varlığın aklı değil. Bu çeşit bir akıl o varlığın mükellef olmasına yeterli gelmiyor. Nasıl ki o akıl bir şeyler icat etmeye de yetmiyor. Mesela hayvanların bir alet icat ettiği görülmüş mü? Hatta hayvanların bir aleti kullanmak suretiyle bir şeyler yaptığı ne kadar da az bir şekilde meydana gelmiştir. Mesela bir maymunun ancak bir insandan görmek suretiyle belki bir aleti kısmen kullanabildiği görülmüştür. Kısmi olarak kullanabilir. Mesela eline bir keseri verseniz, bir çekici verseniz belki onu kaldırıp insan gibi vurabilir. O kadar, daha ötesini yapamaz. Mesela o aleti kullanmak suretiyle bir alet meydana getiremez. Karışık bir aleti insan gibi kullanamaz. Nasıl ki onların da aklı var dedim. Ama o akıl bir şeyler icat etmeye yetmiyor.
Aynı şekilde onların aklı mükellef olmaları için de yeterli değil. Onun için onlar mükellef değiller. Ama cinlere gelince işte burada da görüyoruz ki Hazreti Süleyman'ın emrindedirler ve onun verdiği görevleri yerine getirmektedirler. Şimdi de ifade olunacağı üzere, bundan sonraki kısımda geleceği üzere Hazreti Süleyman'ın verdiği bütün işleri yapıyorlardı. Demek ki onlar insana benzer bir varlık. Demek ki akılları bizim aklımıza benziyor. Demek ki bir şeyler icat edebiliyor. Demek ki bir şeyler inşa edebiliyorlar. İşte ondan dolayı akılları bizim aklımıza benzediği için onlar da bizim gibi mükellef oluyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim cehennemin her ikisi için olduğunu ifade eder. Hem ins hem de cin denilen varlık için, cinlerle insanların cehennemde tartışacaklarını ifade eder Allah Azze ve Celle. Cehenneme girmiş olan insanlar cinleri suçlayacaklar. Şeytanları yani cinlerin içinden kafir olanlarını, fıskı fücura davet edenlerini, kötülerini yani, diyecekler ki ya Rabbi bunlar yüzünden biz bu hataları işledik. Bunlara iki kat azap tattır. Bunlar bizi saptırdılar. O zaman şeytanlar, cinlerden olan o şeytanlar, onlar kendilerini savunacaklar ve hayır diyecekler. Bizim sizin üzerinizde bir yaptırım gücümüz yoktu. Biz sizi yalnızca davet ediyorduk. Siz ise işinize geldiği için bize tabi oluyordunuz. Hakikatte bizim emrimizde değildiniz. İsteseydiniz bize karşı gelebilirdiniz. Biliyordunuz aslında içinizden bir ses size söylüyordu bu yolun yanlış olduğunu. Vicdanınız size söylüyordu. Fıtratınız size bunu söylüyordu. Ama siz o fıtrata kulak vermek istemiyordunuz. İçinizdeki vicdanınızın sesine kulak vermiyordunuz. Allah'ın peygamberlerinin sözlerine kulak vermiyordunuz. Neden peygamberlere uymadınız? Neden fıtratınıza uymadınız? Neden aklın dediğini, vicdanınızın dediğini yapmadınız da bize uydunuz? Çünkü biz sizi nefsinize davet ediyorduk. Hoşunuza giden şeyleri söylüyorduk. O yüzden bize tabi oluyordunuz. Hakikatte siz bize değil, kendi nefsinize tabi oluyordunuz. Dolayısıyla asıl suçlu olan sizsiniz, sizin nefislerinizdir. Kendilerini böyle savunacaklar. Bunlardan anlıyoruz ki cehennemde her ikisi de var. İnsan da cehenneme giriyor, demek ki cinler de cehenneme giriyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların mükellef olduklarını ifade ediyor. Daha bu dünyadayken bile onlara demek ki bu şekilde azab-ı sa'ir tattırılıyordu. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء Süleyman için İstediği şeyleri yapıyorlardı. Süleyman aleyhisselam onlara neyi emretse onlar onu yapıyorlardı. Min meharib, mesela meharib nev'inden, mihraplar yani, mihrap nev'inden bir şeyler emrettiği zaman, bana bir mihrap yapın dediğinde, camilerdeki mihraplar caminin en önemli kısmı, imamın durduğu yer. Dolayısıyla belki cami dendiği zaman, mescit dendiği zaman akla ilk gelen şey, imamın durduğu yer belki en şerefli mevkisi mescidin. Dolayısıyla mihrab dendiği zaman akla mescitler de gelebilir. O yüzden meharip kelimesi, mihraplar kelimesi mescitler, mesacit manasında olabilir. O yüzden bazı rivayetlerde bunun mescitler olduğu ifade edilmiştir. Demek Hazreti Süleyman Aleyhisselam onlara mescitler yapmalarını emrediyordu. Ve onlar da bu şekilde Hazreti Süleyman'a mescit inşa ediyorlardı. Kutlu evler, mabetler yani, bir takım rivayetlerde bunların mabetler olduğu ifade olunmuştur. Demek Hazreti Süleyman bunları inşaat işçisi olarak kullanıyor. İnşaat ustası olarak kullanıyor. İnşaat mühendisleri ve mimarları olarak kullanıyordu. Demek ki bunlarda böyle bir ilim vardı. Bir mühendis gibi hesap edebiliyorlar demek ki. Bir mimar gibi demek ki güzel şekiller meydana getirebiliyorlar. Demek ki bir usta gibi yapabiliyorlar. Demek ki bunlar işçiler gibi çalışabiliyorlar. Demek ki bunlar maddeyi kaldırabiliyorlar. Demek ki bunların bu şekilde kabiliyetleri var. O halde Allah Azze ve Celle muhafaza etmeyecek olsa insana da zarar verebilirler. Ama Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde bir kudret vermedi. İnsana zarar vermelerine Allah müsaade etmedi. Sadece insana bir takım hayaller gösterme, onun psikolojisini bozma, bu şekilde rüyalarına girme, buna benzer şekillerde insana zarar verebiliyor. Vesveseler vermek suretiyle insana zarar verebiliyor. Yoksa bunlar çok daha tehlikeli varlıklar olabilirlerdi insan için. Mabetler inşa edebilen bir varlık ve istediği şekilde, istediği şekli verebilen, maddeye şekil verebilen bir varlık. Demek ki insana da böyle zorluklar çıkartabilir. İnsanı da mesela maddeyi havaya kaldırdığı gibi, taşı toprağı havaya kaldırdığı gibi, mihrabı kaldırıp da yerine koyabildiği gibi insanı da kaldırıp bir yerlerden aşağıya atabilir eğer Allah Azze ve Celle müsaade etmiş olsaydı. Demek ki bunların buna benzer kudretleri var. Fakat Allah Azze ve Celle insana tesir etmemelerini takdir etti. Yeryüzünde rahat yaşayabilsinler diye insanlar. Ama onlara vesvese vermelerine müsaade etti. İnsan cinler ile de imtihanda olduğu için Hazreti Adem'e karşı nasıl ki bu silahını kullanmıştı şeytan ve iblis, nasıl ki iblis Adem'i bu şekilde kandırdı, vesveseler vermek suretiyle kandırdıysa, insan oğlunu da Adem'in oğlunu da o şekilde kandırma gücü verildi. Ama iman etmiş olanlar ve muhlis ve muhles olanlar bunun dışında, samimi olanlara gücünün yetmeyeceği, evet mabet yapabilir ama samimi insanları kandıramayacağı, onlara vesvese veremeyeceği Kur'an tarafından bize bildiriliyor. Kur'an şeytanın, iblisin şöyle dediğini ifade eder. Ya Rabbi onlara dört taraftan geleceğim. Önden, arkadan, soldan, sağdan, her taraftan geleceğim ve onları saptıracağım. Ama senin bazı kulların var ki muhlis olan, muhles olan, İhlasa ermiş ve ihlasa erdirilmiş olan kulların var. Onlara gücüm yetmeyecek demişti. Allah Azze ve Celle de onun o sözünü doğrular. Bir başka ayette benim muhlis olan ve muhles olan kullarıma gücün yetmez buyurur. Demek ki cinlerde böyle bir güç yok. İhlaslı olanlara güçleri yetmiyor. O halde eğer cinin tesiri altında kalır, bir insan mesela psikolojisi bozulur yahut da ayağa kayar, şeytana uyar ise kendini kabahatlı bilmeli. Muhlis olsaydım cin bana tesir edemeyecekti demeli. Muhlis olsaydım Allah Azze ve Celle tarafından ihlas erdirilseydim, layık olsaydım erdirilirdim, erdirilseydim o zaman bu şeytanlar bana tesir edemezdi demeli. Kendini suçlamalı. Ve işte bu şekilde يَعْمَلُونَ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Süleyman için onun istediği şeyleri, demek ne isterse yapıyorlardı. Hazreti Süleyman onlara ne derse desin demek yapıyorlardı. مِنْ مَحَارِيب Mihraplar nev'inden olan kutsal mabetler, belki de Mescid-i Aksa, bu şekilde Hazreti Süleyman belki de onlara yaptırdı. Yahut onlar da bulundu onun inşasında. Her ne ise belki o inşaat cinler tarafından yapılmamış da olsa, fakat cinlerin böyle bir kudreti olduğu ifade ediliyor. Mihraplar yapıyorlar, mescitler, mabetler, bir başka görüşe göre köşkler yapıyorlardı. Kaleler yapıyorlardı, sağlam olan bir takım binalar yapıyorlardı. Demek ki bu şekilde de bir görüş var. Sağlam kaleler yapma kudreti verilmişti. Sağlam ve güzel köşkler, desenli köşkler yapma kudreti verilmişti. Demek ki şeytanlarda, şeytanların içinden iyi olanları, peygamberin emrinde çalışanları ya da onlara bu şekilde bir takım hizmetler yaptırılabiliyordu. Hazreti Süleyman'ın emrine verilmişti. Demek ki bir peygamberin emrine verildikleri zaman buna benzer güzel eserler ortaya koyabiliyorlardı. Meharibin dışında, mihrapların dışında, binaların dışında bir de temasil. Ve temasil, Onları da yapıyorlardı Hazreti Süleyman'ın emriyle. Timsaller yani, resimler manasına da gelebilir, heykeller manasına da gelebilir. Bir takım insanlar bu ayete dayanmak suretiyle timsallerin, heykellerin caiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Halbuki Hazreti Peygamber'den bunun caiz olmadığını öğreniyoruz. Timsallerin canlı resimleri olma ihtimali olduğu gibi cansız resimleri olma ihtimali de var. Kaynak eserlerde ifade olunduğu üzere, lügat kitaplarında ifade olunduğu üzere, timsal kelimesinin bir manası da cansızların resimleridir. Canlı resimleri manasına da gelebileceği gibi, cansız resimler, manzara resimleri yani, dağlar, taşlar, ağaçlar, çiçekler gibi, motifler gibi bir takım şeyler, binayı güzelleştiren bir takım resimler, yahut da binanın içerisine asılacak olan bir takım manzara resimleri, buna benzer şeyler yapıyorlardı demek Hazreti Süleyman için. Demek ki yapmış oldukları o güzel binaları bu şekilde süslüyorlardı. Buna dayanmak suretiyle insan resminin yapılmasını caiz görmek doğru olamaz. Hayvan resimlerini yapmayı caiz görmek doğru olamaz. Her ne kadar bunları yapmadan yapmaya fark varsa da, bir kısım insanlar insan ve hayvan resimlerini onlara tapmak maksadıyla yapıyor. Bir kısım insanlar ise sadece resim olsun diye yapıyor. Sanat olsun diye yapıyor. Bu şekilde herkesin yapma niyeti farklı olsa bile yine de bu gibi şeylerden uzak durmak esastır. Bazıları da ulemadan bazıları Hazreti Süleyman'ın şeriatında bunun caiz olduğunu iddia etmişlerdir. Halbuki Hazreti Süleyman'ın şeriatı Hazreti Musa'nın şeriatıdır. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar bu arada gelen bütün peygamberler hiçbirisi Hazreti Musa'nın şeriatını değiştirmekle görevlendirilmediler. Sadece Hazreti İsa aleyhisselam onlara haram kılınmış olan bir takım şeylerin onlara helal kılmak için gönderildiğini ifade eder. Ve uhille lekum ba'dellezi hurrime aleykum. Size gönderildim ki size haram kılınmış olan bir takım şeyleri size helal kılayım. Yani Allah Azze ve Celle beni bunun için gönderdi buyuruyor. Hazreti İsa'dan evvel hiçbir peygamber böyle bir şey söylemedi. Hazreti Musa'nın şeriatında da haram idi. Resim yapmak, put yapmak, heykel yapmak haramdı. Tevrat'ta aynen şu ifadeler geçer. Kendin için oyma put yapmayacaksın. Bir yani varlığı, bir cismi oymak suretiyle put haline getirmeyeceksin. Heykel yapmayacaksın yani. Tevrat'ta değişik yerlerde bu ifadeler geçer. Ve bunu yapanların Allah'ın lanetine müstahak olduğu ifade edilir. Kendin için put yapmayacaksın. Kendin için oyma put yapmayacaksın. Böyle yapanların lanetlendiği ifade olunur. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın şeriatında bunun caiz olduğuna dair bir rivayet elimizde mevcut değil. Tam tersine Tevrat'ta bunun haram kılındığını görüyoruz. Onun için evet böylesi meselelerde dinin temel meselesi olmayan, şeriata dair olan hükümlerle alakalı meselelerde farklılık olabilir. Şeriatlar arasında bir fark olabilir. Bütün peygamberlerin dini aynı iken şeriatları muhtelif olabilir. Hazreti Musa'ya verilen din ile Hazreti Adem'e verilen din, Nuh'a verilen din, İbrahim'e verilen din ve Efendimiz'e verilen din aynı. Hepsine verilen din İslam'dır ama onlara verilen şeriatlar, kanunlar arasında fark olabilir. Fakat bu meselede bir fark olduğuna dair elimizde bir delil mevcut değil. Tam tersine Hazreti Musa'ya verilen şeriatta da put yapmanın ve resimler yapmanın, canlı resimler yapmanın haram olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da bu ifadeleri görüyoruz. Ve Hazreti Süleyman'ın da Tevrat'ın bazı hükümlerini değiştirmekle görevli olmadığını biliyoruz. Hazreti İsa'ya kadar hiçbir peygamber Hazreti Musa'nın şeriatını değiştirmekle görevlendirilmedi. Yeni bir şeriat getirmekle görevlendirilmedi. O halde Hazreti Süleyman da Hazreti Musa'nın şeriatına tabiydi demek ki. Ve onun ona verilen kanunlarda, şeriatta ise bunun haram olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey iddia etmek, yani Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatında put yapmak, canlı resimler yapmak caizdir şeklinde bir şey söylemek doğru olamaz. Çünkü timsalin cansız resimler manasına gelme ihtimali de var. O halde neden illa da canlı resmi olarak anlayacağız? Neden illa da onu canlı resmi olarak anlamak istiyorlar? Timsal kelimesi, temasilin müfredi olan timsal kelimesi canlı resmi manasına gelebileceği gibi, heykel manasına gelebileceği gibi manzara resmi manasına da gelebilir. Bir motif manasına da gelebilir. Bir binanın duvarlarına, taşlarındaki bir oyma, bir çiçek resmi gibi mesela o şekilde oyulması manasına da gelebilir. O halde neden öyle anlamayacağız da bir canlı resmi veya heykeli olarak anlayacağız? Böyle bir delil yok elimizde. Ve Hazreti Musa'nın şeriatında da bunun haram olduğunu biliyoruz. Peygamberimizin de bunu yasakladığını biliyoruz. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayetten, Buhari ve Müslim gibi önemli kaynaklarda geçen hadislerde bunun yasaklandığını görüyoruz. Efendimizin hanımlarından birisi Ümmü Habibe annemiz, kendisinin daha evvel bulunduğu Habeşistan topraklarında orada bazı resimlerin ve heykelleri gördüğünü ifade etmişti. Büyük insanların resimlerinin yapıldığını, heykellerin yapıldığını ifade ettiği zaman Efendimiz şöyle buyurmuştu: eskiden salih insanların, peygamberlerin, nebilerin resimlerini yaparlardı. Bu şekilde onları kutsallaştırırlardı. Fakat Allah Azze ve Celle'nin onların bu yaptığını kabul etmediğini Efendimiz onlara ifade etti. Ve böyle yapanlar Allah'ın lanetine uğrayacağı defalarca hadislerde ifade olunmuştur. Efendimiz bazı hadislerinde ressamların Allah'ın lanetine uğrayacağını bildiriyor. Canlı resimleri yapanlar hakkında böyle hadisler görebiliyoruz. Cansız resimler yapmaları konusunda serbest bırakılmışlardır. Manzara resimler yapma konusunda serbest bırakılmıştır insanlar. Fakat canlı resimleri konusunda Peygamberimiz kıyamet gününde o canlı varlıkların resimlerini yapanlara Allah Azze ve Celle'nin haydi ona ruh ver diyeceğini, madem ki dünyadayken benim yaptığıma benzer bir şeyler yapmaya kalkışıyordun, haydi ona ruh ver, canlandır diyeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla onlar da bunu yapamayacaklardır buyuruyor. Ve bunlardan dolayı reddolunuyor. Gerek heykel gerekse canlı resimler yapmak ve bunları tazim maksadıyla, özellikle duvarları asmak, hürmet etmek maksadıyla yapmak kesinlikle haram kılınmıştır. Acaba mesela minderin üzerinde olsa bir canlı resmi, bir hayvan resmi yahut da bastığımız, geçtiğimiz bir halının üzerinde olsa acaba caiz olur mu? Hazreti Ayşe annemizden gelen bir başka rivayette bir minder üzerinde hayvan resmi olan bir minderi Peygamberimiz için yaptırdığını ve Peygamberimizin onu gördüğü zaman içeriye girmediğini ve rahmet meleklerinin resim bulunan eve girmeyeceğini ifade ettiğini bize bildiriyor. Ve böyle resimler yapmanın caiz olmadığını ifade ettiğini söylüyor. Bu minderi neden yaptın ey Ayşe demiş. Ayşe annemiz de ona sen oturasın üzerine uzanasın diye yaptım ya Resulallah dediğinde Allah Resulü böyle şeylerin doğru olmadığını ve caiz olamayacağını ifade etmişti. Böyle resimler bulunan evlere rahmet meleklerinin girmeyeceğini ifade etmişti. Birçok rivayet bu şekilde. Fakat bazı rivayetlerde ise Efendimizin üzerine oturulacak olan minderi kabul ettiği bildirilmiştir. Eğer horlanacak ise, halı gibi mesela üzerine basılıp geçilecek olan bir halının üzerindeyse yahut da bir minderin üzerindeyse insanların tazim etmeyeceği, hürmet etmeyeceği, ayaklarının altına alacağı bir resim ise o gibi resimler caizdir diyenler olmuştur. Ve Buhari rivayetinde bunun caiz olduğu ifade olunmuştur. bu rivayetler arasında çelişki var gibi görülebilir. Bunların arasının tevil edilmesi icap eder. Yahut da şu şekilde de kabul edenler olmuştur. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde resim yapmayı caiz görmemiş. Fakat birisi böyle bir kumaş yaptığı zaman bu kumaşın tamamen arıya gitmemesi, yırtılıp parçalanmaması, yakmak suretiyle israf edilmemesi için böyle bir yola başvurmuş olanlara sessiz kaldığı şeklinde bir yorum getirilmiştir. Yani Allah Resulü buna müsaade etmiyor aslında. Fakat biriler yaptığı zaman böyle bir resim, resimli bir minder, resimli bir battaniye, resimli bir halı mesela, böyle bir şey yaptığı zaman Efendimiz onu yakın demiyor da, onu yırtın demiyor da belki israf olmasın diye o şekilde kullanmalarına müsaade ediyor veya sessiz kalıyor. Böyle bu şekilde yorumlayanlar da olmuştur. Her ne isem şu anda biliyoruz ki resmi kötü şekilde kullananlar çok fazladır ve ümmeti Muhammed'i resimle bozmaktadırlar. Evet, bugün belki resme tapan yoktur. Evet, belki canlı resimler yapıldığı zaman insanlar onları putlaştırmamaktadır. Evet, belki onun önüne geçip de ondan yardım istememektedir. Belki ona dua etmemektedir. Hristiyanların Hazreti İsa'nın resminden yardım istemesi gibi bir takım şeyler belki herkes tarafından yapılmamaktadır. Ama yine de bazı insanların resimleri putlaştırdığı da görülmektedir. Heykelleri putlaştırdığı da görülmektedir. Onların önünde garip garip hareketler yaptıkları görülmektedir. Bir Hristiyanın mesela Hazreti İsa'nın resmi veya heykeli önünde durup bir takım garip hareketler yapıp ondan sonra ondan yardım istediği görülmektedir. Veya mesela bazı tarikatlarda olduğu gibi şeyhinin resmini önüne alıp da güya onunla rabıtaya geçenler, onunla bu şekilde irtibata geçtiğini düşünenler, şeyhinin ahlakını düşüneceğine, şeyhinin nerede ne yaptığını düşüneceğine, o şekilde bir rabıta kuracağına, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, onun nerede ne zaman ne yaptığını düşünmek suretiyle, onun ahlakıyla ahlaklanmak maksadıyla böyle bir şey yapacağına, tutup da onun resmine bakıp sonra bir müddet sonra da ondan yardım isteyenler, şeyhlerini bu şekilde putlaştıranlar, resimden yardım ister hale gelenler yok mudur? Böyle insanlar hiç görmediniz mi? Resimden yardım isteyenler hiç görmediniz mi? Demek ki insanoğlunun derinliklerinde böyle bir şey var. Demek ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah Azze ve Celle insana fıskı fücuru da ilham etmiştir, takvayı da. Bir kısım insanlarda takva galip gelirken bir kısım insanlarda fıskı fücur galip gelmektedir. Demek ki insanın fıtratında var. Demek ki insan her an putperest olabilir. Bir puta uzun süre baksa, bir resme uzun süre baksa, bir müddet sonra o resmi veya o putu adeta canlı bir varlıkmış gibi düşünmeye de başlayabilir. Onda bir şeyler görmeye başlar kendince. Ondan yardım istemeyi de doğru görebilir. Bu resim bana bakıyor adeta der. Bu heykele bakınca bir şeyler görüyorum der. Hisseder, hele güzel yapılmışsa o heykel. Gerçekten canlıya benzer bir şekilde yapılmışsa, gerçekten de böyle canlı gibi insanın gözünün içine bakar gibi güzel bir heykeltıraş tarafından yapılmış ise, mahir bir heykeltıraş tarafından yapılmışsa, ona bakan insan gerçekten de bir müddet sonra yardım ister hale gelebilir. Böyle bir heykele bir gün bakın. Mahir bir heykeltıraş tarafından yapılmış bir heykele bir gün bakın. Gözlerine bir gün bakın. Her tarafına dikkatle bakın. Hele hele güler bir şekilde yapılmış ise, yahut da ağlar bir şekilde yapılmış ise, böyle yüzünde duygu var bir şekilde yapılmış ise, bir gün bakın onun gözlerine. Adeta canlı bir varlığa bakıyormuşsunuz gibi kendinizi öyle hissedebilirsiniz. bir garip olabilirsiniz. Garip duygular içine girebilirsiniz. İşte bu insanın fıtratında var. Dolayısıyla İslam ondan dolayı, İslam memleketlerinde bunun olmasına müsaade etmez. Böyle bir şeyin yapılmasını doğru görmez. Çünkü insanlar zaman içerisinde ondan yardım ister hale gelebilirler. Bir kısmı yapmasa bile bir kısmı yapabilir. Adamın kendisi yapmasa çocuğu yapabilir. Çocuğu yapmasa torunu yapabilir. 100 sene, 200 sene sonra insanlardan bazıları onu putlaştırabilir. Ve ondan yardım ister hale gelebilir. Bizi görüyor gibi düşünebilir. Bana baktığını hissediyorum gibi saçma sapan laflar söyleyebilir. Onun için İslam bunu doğru görmüyor. Ve bugün yeryüzünde Müslümanları bozabilmek için filmlerin ve resimlerin, fotoğrafların ne şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. Ahlakı bozmak için bugün resmin ve heykelin ne kadar kullanıldığını görüyorsunuz. Ahlaksızca fotoğrafların ne kadar yaygın olduğunu görüyorsunuz. İşte buralara kadar gidebilir. Onun içindir ki resim ve heykel konusunda her ne kadar farklı görüşler varsa da, putlaştırmamak şartıyla caiz görenler olduysa da, heykel şeklinde olmamak şartıyla sadece resim şeklinde olmasını caiz görenler olduysa da, fotoğraf şeklinde olursa caiz görenler olduysa da, asmamak şartıyla albümün içerisinde kalmak şartıyla caiz görenler olduysa da, hatıra olarak çektirmek niyetiyle olursa caiz diyenler olduysa da, fakat yine de mesele ihtilaflı bir meseledir. Hanefiler ve Malikilerden nice alimler bunu haram olarak görmüşlerdir. Gerek heykeli, gerek resmi, gerek fotoğrafı, ister asılan ister asılmayan, ister tazim edilen ister tazim edilmeyen, sadece cansız resimlerini caiz görmüşler. Sadece çocukların oyuncaklarını, kız çocukları için mesela, kız çocuklar çocuğu sevdiği için, bebek oyuncakları sevdiği için onlara uygun oyuncaklar yapmayı, sadece buna benzer çocuk oyuncaklarını caiz görenler olmuştur. Yani meselede ihtilaf büyüktür. Heykelin caiz olmadığı konusunda ittifak var. Tazim maksadıyla fotoğrafların asılmasının caiz olmadığı konusunda ittifak var. Ama elbette ki ihtiyaca binaen çektirilen fotoğraflar, kimliklerde kullanmak üzere yahut albümlerin içerisine koymak, sadece geçmişi hatırlamak maksadıyla olmak için, sadece o maksat için bu şekilde olan fotoğraflar caiz görülebilirse de onun dışındakiler doğru değil. Tazim maksadıyla asılan fotoğraflar doğru olamaz. Müslümanlara yapılan zulmü anlatmak maksadıyla, Müslümanlara yapılan zulmü anlatmak için o gibi fotoğraflar yahut şehitlerin yahut alimlerin fotoğraflarını, onların davasını hatırlatmak maksadıyla, o gibi maksatlarla o fotoğraflara bakmak caiz olursa da, tazim maksadıyla bakılması, asılması asla caiz görülemez. İslam toplumunda böyle şeyler olmamalı. Kafirlerin resmi kullandığını görüyoruz. Bugün Müslümanlar onu güzel bir şekilde kullansa bile, yarınlarda başkalarının başka maksatlarla kullanabilmesi mümkün. Ve bugün de zaten o maksatlarla kullanıyorlar. Dolayısıyla Müslümanın bu meselelere karşı çok meraklı olmaması, resim çektirmeye, fotoğrafa karşı çok meraklı olmaması ve duvarlara asmaması, kendisinin ölmüş bir akrabası, anası babası da olsa, çocuğu da olsa, çok sevdiği birisi de olsa, fotoğrafların bu şekilde tazim maksadıyla asılmaması, İslam toplumunun bu şekilde ortaya çıkması, böyle bilinmesi en uygun olanıdır. Buhari'de geçen rivayetlerde mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh kiliselerde resim olduğundan dolayı oralara girmeyiz buyurdu. Kiliselerde resimler var, heykeller var. O yüzden oralara bundan dolayı girmeyeceğini ifade eder Hazreti Ömer. İbn Abbas'tan gelen bazı rivayetlerde ise Kendisi bazen kilisede namaz kıldığı olmuştur. Ancak namaz kılmış olduğu kiliseler içinde resim ve heykel olmayan kiliselerdi. Bunlardan Buhari rivayetlerinden anlıyoruz ki mabetlerde özellikle resimlerin konulması caiz olamaz. Evlere resimlerin asılması caiz olamaz. Rahmet meleklerinin girmeyeceği bir eviniz olmasını ister misiniz? Evet, sağınızdaki solunuzdaki melekler tuvaletin dışında her yere girer. Kişi tuvalete gireceği zaman o melekler kapısında bekler. Kişi hanımıyla beraber olacağı zaman melek dışarıda bekler. Onlara bakmaz. Fakat onun dışında sağımızdaki solumuzdaki melekler her zaman bizimle beraberdir. Ama rahmet melekleri değil onlar. Yazan melekler onlar. Kiramen katibin. Ama rahmet meleklerine gelince onlar böyle olan evlere girmezler. Rahmet meleklerinin girmediği, rahmetin girmediği bir evinizin olmasını ister misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle evlere rahmet meleklerinin girmeyeceğini ifade eder. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, buradaki temasil kelimesini heykel şeklinde anlayıp da heykeli caiz görmek doğru olamaz. Canlı resimleri şeklinde anlayıp da canlı resimlerini doğru görmek, caiz görmek doğru olamaz. Burada temasilin, timsallerin, cansız varlıkların resimleri olma ihtimali var. Manzara resimleri olma ihtimali var. Motifler olma ihtimali var. Lugat alimleri timsal kelimesinin bu manalara da geldiğini ifade eder. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın meleklerin resmini yaptırdığı veya geçmiş peygamberlerin resmini yaptırdığı veya kendisinin resmini yaptırdığı veya bir takım insanların veya hayvanların resimlerini ve heykellerini yaptırdığına dair bir takım rivayetleri kabul etmek, İsrail'i rivayetleri kabul etmek demek olur. Hurafeleri kabul etmek demek olur. İsrailiyatı kabul etmek nasıl caiz olabilir? Bizim kendi kaynaklarımızda bunun caiz olmadığı bildirilirken, Peygamberimiz böyle şeylerin caiz olmadığını bildirmişken, Buhari ve Müslim gibi önemli hadis kaynaklarında bunların caiz olmadığı bildirilirken, tazim maksatlı olan resimlerin hiçbir şekilde caiz olamayacağı açıkça bildirilmişken, canlı resimler yapmanın doğru olmadığı bildirilmişken, kalkıp da İsrail'i rivayetleri kabul etmek, timsalleri canlı resimleri olarak veya heykelleri olarak kabul etmek, öyle görmek ve bunları caiz görmek doğru olamaz. Burada temasil kelimesinin cansız resimleri, manzara resimleri olarak görebiliriz. Bazı alimlerimiz de resim canlı resmi olsa bile, mesela kafası kesik bir insan şeklinde o varlığın yaşaması mümkün olmayacak. Öyle bir yerinden kesilmiş ki resim, o şekilde mesela yaşaması mümkün değil. Mesela boynundan veya göğsünden, vesikalık fotoğraflarda olduğu gibi mesela, o şekilde olan resimlerin caiz olduğunu söyleyenler olmuştur. Çünkü o varlığın o şekilde yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla ona hürmet ve tazim kastedilmiş olamaz demişlerdir. Ama yine de Müslümanlar bu gibi şeylerden de ihtiyaç olmadıkça uzak durmalı. Fotoğraf meraklısı olmamalı. Ve özellikle bu dönemde fotoğrafları kötü kullananlara karşı da dikkatli olmalı. Yahudilerin ahlakı bozabilmek için fotoğrafı kullandıkları unutulmamalı. Müslümanlar bu hususlarda hassas olmalı. Elbette ki filmler de bir fotoğraftır sonuç itibariyle. Fotoğraflar çekiliyor ve hızlı bir şekilde döndürüldüğü zaman film oluyor. Eğer biz fotoğrafın her türlüsünü caiz görmeyecek olursak, hiçbir şekilde, hiçbir şeklinin caiz olmadığını söyleyecek olursak, o takdirde filmlerin de caiz olmadığını söylemek icap eder. Mesela diyelim ki konferanslarımızın çekilmesi, mesela şu konuşmamın da kasede alınmasını da caiz görmemek icap eder. Buna benzer bütün her şey, o zaman bizim medeniyetimizde kameranın olmaması, televizyonun olmaması ve buna benzer şeylerin olmaması da icap eder. Halbuki bugün dünyada bütün alimler bunları caiz görmektedir. Bugün dünyada alimlerimiz mesela resmi, bu şekilde olan resmi, yani mesela filmlerin helal dairesinde olmak şartıyla, haramı göstermemek şartıyla filmleri caiz görmektedirler. Kendileri de televizyonlara çıkmaktadırlar. Kendileri de kameralar önünde konuşmaktadırlar. Demek ki bu asırdaki bütün alimler tazim maksatlı olmamak şartıyla, bir mesajı iletmek maksatlı olmak şartıyla, buna benzer hayırlı bir niyet olmak şartıyla o şekilde demek ki fotoğrafı yahut da filmleri caiz görmektedirler. Dolayısıyla o halde canlı resmini tazim maksatlı olarak yapmamak şartıyla, duvarlara asmak maksatlı olmamak şartıyla, bu şekilde hayırlı maksatlar taşımak şartıyla o gibi resimleri caiz görebiliriz. Temasilin caiz olduğunu bu ayete dayanmak suretiyle söylemek yerine, hadisleri bu şekilde yorumlamak suretiyle söylemek daha doğru olur. Temasil çünkü burada canlı resmi olabileceği gibi cansız resmi, manzara resimleri de olabilir. Onun içindir ki temasile dayanarak değil, fakat hadislerin o şekilde yorumlanması suretiyle bunu bu şekilde anlamak mümkündür. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَعُوا مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاسِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ. Bu şekilde Hazreti Süleyman'ın istediklerini yapıyorlardı. Onun istediği şeyler mihraplar nevinden, kaleler veya mabetler, mescitler gibi bir takım şeyler, yahut da timsaller, manzara resimleri gibi veya motifler gibi, yani o güzelim binayı yaptıktan sonra onu bir de süslüyorlardı, motiflerle süslüyorlardı, manzara resimleriyle süslüyorlardı. Ve cifanın kel cevap ve kocaman havuzlar şeklinde çanaklar da yapıyorlardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a böyle çanak gibi, daha doğrusu havuz kadar, havuz büyüklüğünde, belki bugün için küvet denilebilecek olan, yahut da havuz denilebilecek olan, havuza benzer denilebilecek olan bir takım çanaklar, büyük büyük dev çanaklar yapıyorlardı. Belki bunlarla yemekler pişiriyorlardı. Ve kudurun rasiyet, ve bu şekilde yerinden kalkmaz ağır olan bir takım kazanlar yapıyorlardı. Hazreti Süleyman'ın cömertliğine işaret ediyordu bunlar. Demek Süleyman Aleyhisselam binlerce insana yemek pişirtiyordu. Demek ki çok büyük çanaklar yaptırıyordu ve çok büyük kazanlar, öyle ki yerinden kalkmayacak kadar ağır olan kazanlar yaptırıyordu. Bunları cinlere yaptırıyordu ve bunlar da yemekler pişirtiyor ve bu şekilde insanlara ikramda bulunuyordu. Bu şekilde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın böyle büyük büyük kazanlar yaptırmasını Kur'an bize anlatarak, ev sahibi olursanız yemeğinizi çok yapın demek ister aynı zamanda. Cömert olun, cömert olun, büyük tencerelerde yemekler yapın ve çok insan elinizden geldiği kadar, gücünüz yettiği kadar daha fazla insan davet etmeye çalışın. Evinizin odaları müsait olduğu kadar, maddi gücünüz müsait olduğu kadar büyük tencerelerle yemek yapın, büyük kazanlarla yemek yapın. Aynı zamanda devlete de bir görev var burada. Süleyman Aleyhisselam devlet başkanıydı aynı zamanda. Demek ki devletin böyle bir vazifesi de var. Demek ki devlet dediğin fakirler için büyük büyük kazanlarla yemek pişirmeli. Onların karınlarını doyurmalı, zenginlerinden vergi almalı, fakirlerini doyurmalı. Çünkü her insan çalışamaz, her insan zeki değil, her insan sağlıklı değil, her insan becerikli değil. O yüzden beceriksizler ne olacak, sakatlar ne olacak, kafası çalışmayanlar ne olacak? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir kısım insanları böyle eksik yaratır ki sağlam olanlar onlara baksınlar. Bu şekilde kerim sıfatını kazansınlar. Allah kendi sıfatıyla insanların sıfatlanmasını ister. Nasıl ki kendisi kerimdir, sürekli verir. Cömerttir, sürekli verir. Her gün bütün dünyada insanlara, hayvanlara üç öğün sofra kurar. Nasıl ki Allah böyle cömerttir, aynı şekilde insanların da cömert olmasını sağlamak ister. Onun için bazı insanları fakir yaratır, bazı insanları kabiliyetsiz yaratır, kimini sakat yaratır. Bu şekilde sağlıklı olanlar onlara baksınlar ve bu şekilde Allah'ın kerim sıfatıyla sıfatlansınlar diye. Allah Azze ve Celle kendi sıfatıyla bizim sıfatlanmamızı ister. Ve bu şekilde devletin büyük kazanlarla, bu tabii ki zamana göre değişebilir. Devlet bunu maaş olarak da verebilir, yemek olarak da verebilir, kutularla erzak göndermek suretiyle de verebilir. Demek ki Allah Azze ve Celle buna benzer şekillerde fakirlerin bir şekilde karınlarının doyurulmasını ister. İ'melu ale Davud'a şükran. Ey Davud'un ailesi, ey Süleyman ve Süleyman'ın ailesi, şükrederek çalışın. Çalışın. Yani size verilmiş olan bunca nimetler olsa bile elinizde, bunlara güvenerek şatafatlı bir hayat süreceğinize çalışmaya devam edin. Hazreti Davud kadar, daha doğrusu oğlu Süleyman kadar, hani dünya kalsaydı Süleyman peygambere kalırdır denir ya hani, o kadar zengindi ki Süleyman aleyhisselam, o kadar nimetler verilmişti kendisine. Hani o yüzden halk arasında öyle söylenir, dünya kimseye kalmaz, kalsaydı Süleyman'a kalırdı denir ya hani. İşte o şekilde ey Davut ailesi, ey Süleyman ve Süleyman'ın etrafındakiler, bütün bu zenginliklere rağmen i'melu, amel işlemeye devam edin. Rahat rahat oturmayın yerinizde, lale devrine girmeyin, şatafatlı bir hayat sürmeye kalkışmayın, krallar gibi yaşamaya kalkışmayın. Çalışmaya ihtiyacınız yoktur diye tembelleşmeyin. Şükretmek suretiyle çalışın. Ne demek şükrederek çalışmak? Demek ki şükür sadece dille olan bir şey değil. Eğer şükür sadece dille olsaydı, çok şükür demek olsaydı, elhamdülillah demek olsaydı, o zaman neden i'melu diyor Kur'an? Çalışın dedikten sonra şükra diyor. Şükrederek çalışın ama. Demek ki şükrederek çalışmak diye bir şey var. Demek ki sadece dille şükretmek değil istenilen, çalışarak şükretmek istenilen odur. Şükür sadece elhamdülillah demek değil. Şükür aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin istediği doğrultuda o nimetleri kullanmaktır. Bize verilmiş olan nimetleri Allah'ın istediği doğrultuda kullanmak. Niçin yaratılmışsa o nimetler, onu o doğrultuda kullanmak. İşte bu şükürdür. İnsan yeryüzüne Allah'a ibadet etmek üzere görevlendirildi. Onun için gönderildi. Yeryüzünde Allah'ın istediği dünyayı meydana getirmekle görevlendirildi. Yeryüzünde İslam medeniyetini kurmakla görevlendirildi. İslam medeniyetini kurmak için yapılan çalışmalar şükürdür. Namaz bir şükürdür. Oruç bir şükürdür, zekat bir şükürdür, hac bir şükürdür, bir fakire yardımcı olmak şükürdür, bir körün elinden tutup karşıya geçirmek şükürdür. Şükür sadece dille olan değildir. O yüzden Kur'an-ı Kerim şükrederek çalışın buyuruyor. Çalışın diyor. Demek ki çalışmak bir şükürdür. Kolunuzu kullandığınız zaman kol nimetine karşı, el nimetine karşı, size verilen kuvvet nimetine karşı şükretmiş olursunuz. Siz ayaklarınızı Allah'ın istediği doğrultuda kullandığınız zaman, o ayaklarınızın verilmesine karşı şükretmiş olursunuz. Azalarınızı Allah'ın istediği doğrultuda kullandığınız zaman şükretmiş olursunuz. Çalışmak bir şükürdür yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona işaret ediyor. Yani sadece sözlü olarak mesela kulu şükran dememiş Allah Azze ve Celle. Şükür söyleyin dememiş. Ya da şükür kelimeleriyle konuşun elhamdülillah deyin dememiş. İ'melu demiş. Çalışın o şekilde şükredin. Demek ki çalışarak şükretmek diye bir şey var. Ve kalilun min ibadiye şekur. Ama ne kadar azdır kullarımın içerisinden şükredenler. Ne kadar da azdırlar şükredenler. Şekur olanlar. Şekur daima şükreden demek. Her zaman şükreden demek. Çok şükreden demek. Bir defa iki defa değil daima. Parmağına baksa Allah'a şükreder. Saçı düşse önüne Allah'a şükreder. Bir şeye baksa gördüğü için Allah'a şükreder. Bir yiyecek yese Allah'a şükreder. Bir damla su içse Allah'a şükreder. Nefes alsa Allah'a şükreder. Nefes verse Allah'a şükreder. Hakikatte insan Allah'a hakkıyla şükredemez. Şükretmeye çalışsa bile şükredemez. İstenilen şey sadece gayret göstermesidir. Şükretmeye çalışması. Bir adam şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi dedi, beni o azlardan kıl. Ya Rabbi beni o az olanlardan kıl. Hazreti Ömer onun böyle söylediğini duydu. Sen ne demek istiyorsun dedi. Bu nasıl duadır dedi. Adam dedi ki Allah Azze ve Celle böyle buyurmuyor mu? Ve kalilun demiyor mu? Ve kalilun min ibadiye şekur. Kullarımdan şükredenler, çok şükredenler ne kadar da azdır demiyor mu? İşte ben o yüzden onlardan olmak istiyorum, onu kastediyorum. Allah'ım beni o azlardan kıl. Hazreti Ömer adamın bu güzel duasını, bu duanın manasını duyduğu zaman hayretler içinde kaldı ve dedi ki, herkes Ömer'den daha iyi biliyor. Herkes benden daha bilgili dedi. Herkes Ömer'den alemdir dedi. Daha iyi biliyorlar. Benden herkes daha iyi biliyor diye tevazu gösteriyordu. Bu adam bile benden daha güzel dua ediyor dedi. Allah'ım beni azlardan kıl. Çünkü Allah Azze ve Celle o şükredenlerin, hakkıyla şükredenlerin, daha doğrusu hakkıyla şükretmeye çalışanların az olduğunu ifade eder. Şükredenler ne kadar da azdırlar. Nimetleri yiyip içtikten sonra elhamdülillah diyenler belki çoktur. Ama mesela zamanının kıymetini bilenler ne kadar da azdır. Mesela elinin, ayağının kıymetini bilip de onu Allah yolunda çalıştıranlar ne kadar da azdır. Zamanının kıymetini bilenler ne kadar da azdır. Rabbinin nimetlerini unutanlar ne kadar da çoktur. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّذْ. Rabbinin nimetini söyle. Ey Resulüm, Rabbinin nimetini söyle. Yani bir defa söyleme. Her zaman söyle. Ehbir denilmemiş, haddis buyurulmuş. Haber et denilmemiş yani. Söyle denilmiş. Hadiste böyle bir incelik var. Yani bir defa söyleme, her zaman söyle, daima söyle, her daim söyle ki insanlara unutturmayasın. Sen de unutmayasın çünkü insan unutan bir varlıktır. Her zaman söyle ki unutmasınlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarının içerisinden şekur olanların çok az olduğunu ifade ediyor. Demek ki gerçekten de öyledir. Allah azdır diyorsa, şükredenler, çok şükredenler, şükrün hakkını vermeye çalışanlar azdır diyorsa demek ki azdır. Acaba o azlardan biri de ben miyim diye herkes kendi kendine sormalı. Acaba gerçekten de çok şükrediyor muyum? Gerçekten de verilen nimetleri bana hangi maksatla verildiyse o yolda kullanıyor muyum? O yolda kullanmıyorsan gençliğini mesela, zamanını mesela, elini ayağını mesela, verilen azaları pasif pasif evinde oturuyorsan, Hazreti Nuh aleyhisselam 1000 sene, 1200 sene çalıştı da kendini emekliye ayırmadı da, eğer birileri 30-40 yaşında, 50-60 yaşında kendini emekliye ayırıyorsa, sanki gençliğinde de İstanbul'ları fethetmiş gibi, sanki gençliğinde çok da çalışmış gibi, sanki dünyaları fethetmiş de artık yorulmuş gibi, yorulmak hakkı olsaydı Hazreti Nuh'un böyle bir hakkı olurdu. Bir kenara çekilmek ve o bize verilen vücudu ve zamanı ve enerjiyi ve nimetleri kullanmamak hakkı eğer olsaydı birinde Hazreti Nuh'ta olurdu. 100 sene çalıştı, 200 sene çalıştı, 500 sene çalıştı, Allah yeter demedi. Nuh Aleyhisselam da yeter demedi. Ya Rabbi beni emekliye ayır artık demedim. Azalarını Allah yolunda kullanmayıp kendini emekliye ayıranlar bilsinler ki o şekur olanlardan değiller. Çünkü Allah Azze ve Celle şekur olanların az olduğunu ifade eder. İnsanlara teşekkür etmeyenler Allah'a da şükredemezler buyurur Peygamberimiz. Aleyhissalatü vesselam, insanlara teşekkür etmeyenler, edemeyenler, insanlardan iyilik gördükleri halde teşekkür edemeyenler, teşekkürü bir türlü başaramayanlar, aslında kullara karşı nankörlük yapanlar, Allah'a karşı da nankörlük yapacaklardır, Allah'a da şükretmeyeceklerdir. O yüzden Allah'ın kullarına karşı teşekkürü öğrenmeli insan. İnsanlara teşekkür etmeyi öğrenirse Allah'a da teşekkür edebilir. Gördüğü bir varlığa, iyiliğini gördüğü bir varlığa teşekkür etmeyi bilecek ki, iyiliğini görmediği, kendini görmediği ama iyiliklerini gördüğü Rabbine de teşekkür edebilecek ve şükredebilecek. Allah Azze ve Celle şekur olanların az olduğunu ifade ederken aslında bizi ikaz ediyor. Kendi kendinize sorun diyor. Acaba şekurdan mısınız? Şekur olanlardan mısınız? Bir bakın kendinize, bir yoklayın nefsinizi. Acaba ne kadar şükrediyor ve nimetlerin hakkını ne kadar ifa ediyorsunuz? Falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Süleyman Aleyhisselam bu şekilde nimetler içerisinde Rabbine şükrediyor. Bu nimetlerin kendi marifeti olmadığını biliyor. Allah'a ait olduğunu biliyor ve Rabbine şükrediyordu. Ve işte bu şekilde cinleri çalıştırırken Allah Azze ve Celle onun canını aldı. Vefat etti. Cinleri çalıştırıyordu o sırada. Asasına dayanmış bir vaziyetteydi. O şekilde vefat etti. Asasına dayanmış olduğu için cinler onun öldüğünü anlayamadılar çünkü düşmedi. Asasına dayalı olduğu için düşmedi. Bazı rivayetlere göre bir sene kadar bu şekilde kaldı. Cinler çalışıyorlardı, Hazreti Süleyman'ın verdiği görevleri yerine getiriyorlardı hala. Allah Azze ve Celle olayın bu şekilde cereyan etmesini istedi. Çünkü herkesin cinler hakkında yanlış bilgisi olanların doğruyu öğrenmesini istiyordu Allah. İnsanlar cinlerin gaybı bildiğini zannediyorlardı. Cinler her şeyi bilir, görür zannediyorlardı. Allah Azze ve Celle ise cinlerin her şeyi bilmediğini, gaybı bilmediğini, hatta mevcutta olan şeyi bile bilemediklerini onlara göstermek istiyordu. O yüzden Hazreti Süleyman öldüğü zaman cinler farkına varmadılar. Bir yıl kadar daha çalışmaya devam ettiler. İşte Kur'an o noktaya işaret ediyor. فَلَمَّا قَدَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ Hazreti Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizden, öldüğünde yani, مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَفْتِهِ اِلَّا دَبَّتُ الْاَرْضِ تَكُّلُ مِنْ سَأَتَمْ Onun asasından, bastonundan, ucundan yiyen bir دَبَّتُ الْاَرْضِ yeryüzü hayvanı değil. Buradaki el-art kelimesi yeryüzü manasında olan art değil. Bu bir güve, bir hayvan, bir böcek. Bir güve yani gelmiş ve onun asasını yemiş ve bu şekilde asanın yenmesiyle Hazreti Süleyman'ın ağırlığına dayanamamış asa ve bu şekilde kırılmış ve düşmüş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam yere düşmüş ve bu şekilde cinler de onun öldüğünü anlamışlardı. Allah Azze ve Celle o olayı anlatıyor bize. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ Onun ölümüne hiçbir şey delalet etmedi. Hiç başka bir şeyle anlayamadılar yani. Baktıkları zaman Süleyman'ın öldüğünü hiçbir şekilde anlayamadılar. Onun ölümüne delalet eden hiçbir şey olmadı yani. Mesela kokmadı yani Hazreti Süleyman. Eğer kokmuş olsaydı o zaman ayet böyle söylemezdi. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ demezdi. Onun ölümüne delalet eden hiçbir şey olmadı buyuruyor. Demek ki kokmadı Süleyman Aleyhisselam. Demek ki vücudundaki etleri kemiğinden ayrılmadı. Yahut da eti büzüşmedi. Demek ki bu şekilde hiçbir şey olmadı. Sadece bir hadise. İlla debbetul ard te'kulu min sa'ata. Onun bastonundan yiyen, asasını kemiren bir güve, bir hayvan, bir böcek onu yedi ve o şekilde Süleyman Aleyhisselam düşünce ortaya çıktı. Demek ki Hazreti Peygamber'in yani Süleyman Aleyhisselam'ın vücudu kokmuyor. Demek ki peygamberlerde böyle haller olmuyor. Demek ki peygamberlerin vücudu belki toprak tarafından da yenilmiyor. Çünkü nice şehitler var ki vücutları bir zaman sonra mezarları bir sebeple açıldığı zaman vücutlarının aynı şekilde muhafaza edildiği görülmüştür. Nice şehitlerin mezarı ileride bir zaman sonra, bir sene, iki sene, 20 sene sonra açıldığında hala aynı şekilde taptaze durduğu görülmüştür. Bununla ilgili birçok hadise olmuştur. Dolayısıyla şehitleri Allah Azze ve Celle bu şekilde muhafaza ediyorsa, onların vücutlarının toprak tarafından yenmesine müsaade etmiyorsa, şehitlerden daha üstün olan peygamberleri de bu şekilde muhafaza edebilir. Havanın, Hazreti Süleyman'ın vücuduna, etine, kemiğine tesir etmemesini takdir etmiş olabilir. Ondan dolayı vücudu erimemiş, çürümemiş olabilir. Demek ki Süleyman Aleyhisselam'ın cesedi çürümedi. Bir sene kaldı çürümedi. Bazı rivayetlerde cinler bir sene sonra farkına vardıkları zaman acaba ne zaman ölmüştür diye merak etmişler. Ve o güveyi, o böceği bastona tekrar koymuşlar. Ve o kadar bir miktarı yiyebilmesi için ne kadar zaman gerektiğini hesap etmişler. Az bir miktar güve yemiş ve ona göre hesap yapmışlar ve bu kadar olan kısmı demek ki ancak bir yılda yemiştir diye hesap etmişlerdi. Demek ki bir yıl biz Süleyman'ın öldüğünü anlamadık ve bu şekilde onun öldüğünü anlamadığımızdan çalışmaya devam etmişiz dediler ve bu şekilde kendilerinin de gaybı bilmediğini anlamış oldular. İnsanlar da onların gaybı bilmediğini anlamış oldu. Cinleri gözlerinde büyütenler, onları putlaştıranlar, onlardan yardım isteyenler bu şekilde cinlerin hiçbir şey olmadığını anlamış oldular. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ Süleyman Aleyhisselam düştüğü zaman cinler de anladı. Bir tefsire göre cinler anlamış oldu ki kendileri en levkanu ya'lemun el gaybe ma labisu fil azabil muhin. Eğer cinler gaybı biliyor olsalardı bu alçaltıcı insanı ya da varlığı horlayıcı bu çalışmayı yapmazlar, bu azaptan kendilerini kurtarırlardı bir an evvel. Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anlayamayanlar gözlerinin önünde haddi zatında gayb bile sayılmaz aslında. Gayb aslında görünmeyene denir. Görülmeyene denir. Fakat göründüğü halde bir başka insanın gördüğü fakat bizim görmediğimiz bir şey de bizim için gayb sayılır. Mesela şu anda siz beni görüyorsunuz. Ben sizin için gayb değilim. Ama beni görmeyen bir insan için ben gaybım. Benim şu anda burada olduğumu bilmesi onun için bir gaybtır. Demek ki bazıları için gayb olmayan bir şey bir başkası için gayb olabilir. Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü bilen birisi için, onun ölümü gayb değilken, ona bakıp da anlayamayan birisi için gayb olabilir. Ama elbette ki asıl gayb bunun da ötesinde. Gelecekten haber vermek, bir sene sonra, 10 sene sonra, 100 sene sonra ne olacağını söylemek, bir insanın sonunun ne olacağını söylemek, ilerideki hadiseleri bugünden haber etmek, asıl gayb budur. Ya geçmişten, kimsenin bilmediği geçmişten haberler vermek, yahut da kimsenin bilmediği, bilemeyeceği gelecekten haberler vermek, asıl gayb budur. Fakat bir insanın veya bir meleğin bildiği şey, onun için gayb değil iken başkaları için gayb olabilir. O da gaybın bir çeşididir. En karanlık olan şekli değil. O belki gaybın en açık olan şekli. Meleklerin bilebileceği, bazı insanların bilebileceği gayb. Ama asıl olan gayb ise, tam kapalı olan gayb ise, kıyametin kopması gibi peygamberlerin, meleklerin bile bilemeyeceği gayb. İşte herkes anlasın ki o cinler gaybı bilmiyorlar. Cinler de anlasın ki kendileri gaybı bilmiyorlar. İki şekilde de anlamak mümkün. Tebeyyenetil cinnu ifadesinden ikisini anlamak da mümkün. Cinler böylece anladı ki kendileri gaybı bilmiyorlar şeklinde tercüme etmek mümkün. Yahut da insanlara hakikat ortaya çıktı ki tebeyyenet, yani bütün gerçekler, gaybla ilgili, bu meseleyle ilgili, cinlerle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Cinlerin gaybı bilmediği gerçeği ortaya çıktı. Bu şekilde anlaşılmış oldu. Allah Azze ve Celle bu olayı neden bu şekilde gerçekleştirdiğini, sebebini açıklıyor bize. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Eğer bilselerdi gaybı, o zaman bu azab-ı muhin içerisinde kalmazlardı. Bir an evvel kendilerini kurtarırlardı, işi gücü bırakırlardı. Demek ki bilmiyorlardı. O halde Allah'tan korkulmalı cinlerden değil. Demek ki cinler bir işçi gibi Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyor. Demek ki cinlerden korkmamak lazım. İnsanların emrine bile girebiliyor. Demek ki cinlerden korkmamak lazım. Bir kuldan korkuyor. Demek ki cin, Hazreti Süleyman bir kul olduğu halde ondan korkuyor, onun emrini yerine getiriyor. Nasıl olur da insandan korkan bir varlıktan biz korkabiliriz? Böyle bir şey doğru olabilir mi? İnsandan onlar korkuyorken, Hazreti Süleyman'dan korkuyorlarken nasıl olur da insan cinden korkar? Cinden değil, cini yaratandan korkmak lazım. Evet, cinin insana bir takım tesirleri olabilir. Fakat insan imanen zayıf olduğu zaman veya psikolojikman zayıf olduğu zaman cinin insan üzerinde bir tesiri olabilir. Fakat cin insandan daha kudretli değil. Cin yeryüzünde Allah'ın halifesi değil. Cin insandan daha şerefli değil. Cin insana secde ettirilmişti, hatırlayın. Hazreti Adem'e cinler, şeytan, iblis secde ettirilmedi mi? Şeytan da bir cin değil midir? Dolayısıyla bize secde ettirilmiş olan bir varlıktan neden korkalım? Cinlerden korkanlar yalnız kalmaktan, yalnız kaldığı zaman cinlerin musallat olacağından, gecenin karanlığından korkanlar, gecenin karanlığında cinlerin musallat olacağından korkanlar, onlar bilsinler ki cinlerin insan üzerinde bu şekilde bir yaptırım gücü yok. Allah'a sığındığı zaman cinin müdahale edebilme şansı yok. Ayetel Kürsi'yi okuyup da üzerine üflediği zaman, gece yatağa girdiği zaman Ayetel Kürsi'yi okuyup, İhlas'ı, Felak'ı, Nas'ı okuyup bu şekilde üzerine üfleyip o şekilde yattığı zaman cinnin olumsuz bir tesir göstermesi mümkün değil. İhlas'la bunlar okunduğu zaman, şuurla okunduğu zaman, tevekkül ile okunduğu zaman, Allah'a güvenerek okunduğu zaman cinlerin bu şekilde sabaha kadar tesir edebilmeleri artık mümkün olmuyor. Ayetel Kürsi'nin kelimeleri adeta havada bir manyetik alan meydana getiriyor. ve o manyetik alanın içerisine cinlerin girmesi mümkün olmuyor. İşte onun için onun tercümesini değil aynısını okumak lazım. Arapçasını okumak lazım. Allah Azze ve Celle onu öyle kelimelerden, öyle harflerden teşekkül ettirmiş ki, Ayet-el Kürsi'yi İhlas-ı Felak-ı Nas'ı öyle harflerden müteşekkil kılmış ki, öyle kelimelerden yaratmış ki, öyle kelimeler ile göndermiş ki, o kelimeler cinlerin o manyetik alana girmesine engel olan harflerden oluşuyor. Öyle bir şekilde formüle edilmiş ki, onun içerisine cinler giremiyor. Nasıl ki manyetik alanı artık biz bugün anlayabiliyoruz. Geçmiş insanlar belki bunu anlayamıyordu. Ayet-el Kürsi'yi okuyup da üzerine üflediği zaman, çevresine üflediği zaman, acaba çevresinde ve üzerinde nasıl bir şey meydana getiriyor ki cin oraya giremiyor, müdahale edemiyor. Geçmiş insanlar bunu bizim kadar anlayamayabilir. Çünkü onların zamanında manyetik alan diye bir tabir henüz bilinmiyordu. Artık bugün öğrendik. Manyetik alanı öğrendik. Açılan kapıları görmüyor musunuz? Otomatik olarak açılan kapılar. Bir varlığın geldiğini görüyor. Isının değiştiğini görüyor. O alana, o manyetik alana bir metre, iki metre içerisinde mesela oraya bir insanın geldiğini görüyor ve kapılar otomatik olarak açılıyor. Manyetik alanı bugün biz daha iyi anlayabiliyoruz. İşte ona benzer bir şekilde manevi bir manyetik alan meydana getiriyor ve o Ayet-el Kürsi'nin okunduğu alanın içerisine giremiyor. Kişi kalkıp da bir yere gittiği zaman, uyandığı zaman, kalkıp bir yere gidip tekrar geldiği zaman o manyetik alan devam etmiyor. Onun içindir ki her gece okunması gerekiyor. Hazreti Peygamber Ebu Hureyre'ye öyle söylemişti. Şeytanın söylediğinin doğru olduğunu söylemişti. Mesela uzundur, o kadar uzun anlatmayacağım. Fakat Hazreti Peygamber şeytanın doğru söylediğini söyledi. Şeytan Ebu Hureyre'ye şöyle söylemişti. Hırsız kılığında gelmiş ve Ebu Hureyre tarafından yakalanmıştı. Bu olay 3 gece üst üste olmuştu. Ve en sonunda seni peygambere götüreceğim dediğinde şeytan, insan kılığındaki şeytan Ebu Hureyre'ye şöyle demişti. Beni bırakırsan sana kimsen bilmediği bir şey öğreteceğim. Beni bırakırsan sana önemli bir şey öğreteceğim. Bu şekilde onu bırakmıştı. Ve o da öğret demişti ve kendisine böyle söylemişti şeytan. Ayet-el Kürsi'yi okur da üzerine üflersen eğer o bölgeye şeytan giremez, sabaha kadar şeytanın şerrinden emin olursun demişti. Ve o da onu o şekilde bırakmıştı. Ve Hazreti Peygamber ona sormuştu, hırsızı ne yaptın demişti. Allah Resulü'nün talebesi Ebu Hureyre, ya Resulallah dedi, bıraktım. Bana bunu öğretti, ben de o yüzden bıraktım. Efendimiz dedi ki o şeytan idi, bir insan değildi. Seni daha evvelki seferlerde 2 gece kandırmıştı. 3. gecede sana doğruyu söylemiş. Evet dedi, Ayet-el Kürsi'nin okunduğu mekana şeytanın girmesi mümkün değil. Demek ki Allah Azze ve Celle görmediğimiz bu cinlerden, şeytanlarla bizi imtihana sokmuş. Görmediğimiz varlıklarla bizi imtihana sokmuş. Fakat bize onlara karşı da bir silah vermiş. Bizi onlara karşı silahsız da bırakmamış. Ve bize onlar hakkında da bilgiler vermiş. Onlar gaybı bilmezler buyuruyor. Onlar Ayet-el Kürsi'nin okunduğu yere giremezler buyuruyor Hazreti Peygamber. Ve bu şekilde onların insanın emrinde çalışacak varlıklar olduğu ifade olunuyor. Dolayısıyla onlardan değil onları yaratandan korkun buyuruluyor. Ve bu şekilde Hazreti Süleyman'dan da böylece kısaca bahsedildikten sonra Allah Azze ve Celle Sebe suresine ismini veren Sebe kıssasına geçiyor. Davud ve Süleyman peygamberleri anlattı. Munib olan insanlara 2 tane misal verdi. Her ikisi de munib idiler, salihinden idiler. Ve o salihlere 2 misal verildikten sonra nimete şükreden, İki salih insan misal verildikten sonra, şimdi ise nimetlere şükretmeyecek olan, şükretmemiş olan Sebe milletinden bahsediliyor. Bundan sonraki ayette Allah Azze ve Celle onlara, onların kıssasına başlayacak. Kısaca ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi, sen rızan için çalışan ve çarpışan ve yeryüzünde İslam medeniyeti kurmaya gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.